أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, tefsir derslerimizde Fetih suresine başladık elhamdülillah. Ve bugün Allah izin verirse 10. ayetten 17. ayete kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz hem de tefsirini yapmaya gayret edeceğiz. Yüce Rabbimiz kelam-ı kadimini en güzel şekilde tilavet edip okuyup onu anlamayı hepimize lütfeylesin. Kur'an'ı hayatımızın rehberi, kılavuzu kılsın. Onun gölgesinde, onun ışığında yol yürümeyi cümlemize lütfeylesin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, Fetih Suresinin 10. ayetinden 17. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz dillerimizi, kulaklarımızı, gönüllerimizi Kur'an'ın sözüyle, sesiyle, manasıyla daimi beraberlik ve ülfet versin. Bu duyularımız, dillerimiz, işitme duyumuz, gönüllerimiz, idrak melekemiz Kur'an'ın nuruyla nurlansın inşallah. 10. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Resulüm, sana biat edenler, sana el tutuşarak söz verenler, Allah'ı şahit tutarak söz verenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Yedullâhi fevka eydihim. Allah'ın eli, onların biat için uzanan elleri üzerindedir. Femen nekese fe innemâ yenküthu alâ nefsih. Artık kim biatını bozarsa, ancak kendi zararına bozmuş olur. Femen evfâ bimâ âhede aleyhullâhe, فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Kim de Allah'a verdiği sözde durur, onun gereğini yerine getirirse, hiç şüphesiz Allah ona yakın bir gelecekte büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi, Hudeybiye ile daha çok alakalı bir sure olduğunu daha başta ifade etmiştik. Elbette başka konulara da giriyor. Buradaki beyat, müfessirlerimizin hemen hemen tamamının görüşüne göre Hudeybiye'de o ağaç altında yapılan beyattır. Yani sözleşmedir. Resulullah'a böyle 1400 sahabi el tutarak, el tutuşarak ona söz vermişlerdir. Hadise tabii şöyle olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkelilere Osman bin Affan'ı elçi olarak gönderir. Çünkü Hazreti Osman'ın akrabaları var Mekke'de ve ona karşı iyi davranacaklarını Efendimiz düşünür ve onu gönderir. O arada şöyle bir şaya yayılır. Hazreti Osman öldürülmüş diye. Bunun üzerine Efendimiz ve sahabe etrafındaki arkadaşları adeta beklemedikleri bir haber karşısında şaşırırlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne pahasına olursa olsun kendisinden ayrılmayacaklarına ve canları pahasına Resul-i Zişan'la beraber olacaklarına, bu noktada geri durmayacaklarına, kaçmayacaklarına dair adeta o 1400 kişiden, bir başka rivayette 1500 kişiden Efendimiz tek tek söz alır. Hepsi beyatleşirler. Resulullah'ın elini tutarlar. Ya Resulallah, söz veriyoruz diye. Buna beyatleşme deniyor. Ve Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman radıyallahu anh'ın de beyatini, onun yine ölmediğini de düşünerek ama kötü davrandıkları, ona karşı kötü davrandıkları düşüncesinde olarak, bu da Hazreti Osman'ın beyatıdır diye kendi eliyle sağ elini sol elinin üzerine koyarak onun beyatini de öyle kıyaben alır adeta. Bu şekilde olur hadise. Mekke'de de hadise şöyle cereyan eder. Hazreti Osman Efendimiz'e derler ki Mekkeliler, ya Osman, tamam sen geldin, artık buraya kadar geldin, artık Kabe'yi ziyaret edebilirsin, tavaf edebilirsin. Ondaki de edebe bakın ki, der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'ye gelip tavaf etmeden ben tavaf etmem der. Ve netice itibariyle tekrar Hazreti Osman Efendimiz Hudeybiye'ye döner. İşte bu beyatleşmeden Cenab-ı Hak razı olmuştur. Ve bu beyatten hususiyle bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de, ki ileride de inşallah konuyla ilgili bilgi verilecektir. O ağaç altında beyat verenlerden Allah razı olmuştur diye özel ayet iner hususiyle. İşte bu sebeple buradaki beyatın bu Hudeybiye beyatı olduğu söylenir müfessirlerimiz tarafından. Bazıları da evet, her ne kadar bu beyatleşme Hudeybiye'deki beyatle ilgili ise de buradaki ayet hükmü umumidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değişik vesilelerle yapılan karşılıklı o beyatleşmeler de bu hükümdedir derler alimlerimiz. Gerçi ayetin mutlak anlamı da budur. Cenab-ı Hak burada sana beyat edenler ey Habibim hakikatte ancak Allah'a beyat etmişlerdir buyurur. Bu ifade ise şöyle anlaşılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Abdullah olarak değil, Muhammed Resulullah olarak, Allah'ın elçisi olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi olarak beyatleştiği için bu hakikatte Allah'a verilmiş bir sözdür. Bu ifadeyi böyle anlamak lazım der. Bazı alimlerimizin izahı da şu şekildedir. Bu beyatleşme Allah'ın emriyle olduğu için o beyatleşmeye uymaları sebebiyle hakikatte bu beyat Allah'a verilmiş bir beyattır anlamındadır derler. Her iki halde de burada tabi Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir teşrif var. Yani bir şeref, onun şerefini, hak katındaki kıymetini bir ifade var. Neticede o Allah'ın elçisidir ve Allah'ın elçisiyle yapılan sözleşme de hakikatte Allah'la yapılmış bir sözleşmedir. Böyle anlaşılır. Yedullahi fevka edihim, Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Bu ifade ise yani adeta beyatteki sanki bir hakkın eli onların elinin üstündedir tarzında bir mecazi ifadedir. Yani Cenab-ı Hak bir cisim değil. Dolayısıyla bu ifade yani Yüce Rabbimizin o sözleşmeye şahitliğini, o sözleşmede hakikatte Allah'la sözleşme yaptıkları için adeta onunla manen el ele tutuşup sözleşmiş gibi algılanması istenmiş gibidir. Bu yönüyle şöyle de izah edilir bu. Yedullahi fevka edihim. Evet, onlar kendi ellerini bu beyat için uzattılar. Ama Allah'ın eli daha üsttedir. Yani onların hakikatte Allah onların böyle bir yardımına, onların böyle canlarını, mallarını vermelerine ihtiyacı yok. Hakikatte zaten o üstte. Zaten o hep veren o. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın eli, rahmeti, ihsanı hep onların üstünde olacaktır manasında bir ifadedir denilmiştir. Yedullahi fevka edihim, Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Yet kelimesi bazen güç ve kudret anlamı da verilebilen bir kelimedir. Yani Allah'ın gücü, kudreti, yardımı, yani zafer yardımı hep onların ellerinin üstünde olacaktır. İşte o eller ki Resulullah'la buluşmuştur, o eller ki Resulullah'la el ele tutuşmuştur, o zaman Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Hakk'ın rahmeti, nusreti, kuvveti, yardımı onlarla beraber olacak anlamında kullanılan bir ifadedir diye de yorumlanmıştır. Yedullahi fevka eydihim. Bir de hani veren el alan elden üsttedir ifadesi var. Cenab-ı Hak hep nimetleri ihsan eden yüce varlık o olduğu için daima elbette o üsttedir. O mağlup olmaz. O hiçbir zaman alan konumuna, yani şöyle diyelim muhtaç konumuna düşmez. O daima her şeye gücü yeten, her şeyi verendir. Bu bakımdan şöyle de bir mesaj burada olabilir. Hatta birkaç mesaj çıkarılabilir. Ey müminler, sizden böyle bir beyat istenmesi muhtaçlıktan kaynaklanan bir şey değil. Ama siz şu alemde bir imtihan safhasındasınız ve bu beyatla ama kazanan da siz olacaksınız. Bir bu. Bir de o beyat edenlere müthiş bir şeref vermektedir Yüce Rabbimiz. Onlar hakikatte Allah'la beyatleşmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üstündedir demek. Yani bir mümin için ne büyük bir şereftir, ne büyük bir ikram-ı ilahidir, ne büyük bir iltifat-ı subhanidir eskilerin ifadesiyle. Yüce Rabbimizin kullarına, o beyatleşen kullarına iltifatıdır. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ Artık kim bu beyatten yüz çevirir ya da bu beyatini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Yani buradaki verdiği sözden kim cayarsa aslında zarar eden odur. Allah'la beyatten geri duran ya da Allah'a verdiği sözü bozan asla kazanamaz. Hep kaybeder. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ama kim de Allah'a verdiği sözde durur, onun gereğini yerine getirirse, vefakar olursa, ahdine vefa gösterirse, hiç şüphesiz Allah ona yakın bir gelecekte büyük bir mükafat verecektir. Allah'a verilen sözde durmak. Bunun zıttı nakd-ı ahd derler. Bir ahde vefakarlık var, bir de ahdi bozmak var. Yüce Rabbimiz Allah'a verilen sözde sadık olan kullarını över. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullah. Müminlerden öyle eroğlu erler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde, ahitte sadık kalmışlardır. Yani ne dedilerse tutmuşlardır. Kimi bu uğurda canını vermiştir. Kimi de beklemektedir buyurur. Demek ki kul olarak Yüce Rabbimiz cennet mukabilinde kullarından mallarını ve canlarını satın aldığını ifade ettiğine göre biz Yüce Rabbimize olan kulluk ahdimiz, onu Rab kabul etme ahdimiz ki Eles bezminde başlamıştır bu ahitleşme süreci. O ahitleşmenin gereği olarak o kulluğumuzu en güzel şekilde malımıza, canımıza da mal olsa yerine getirebilecek bir sadakat gösterebilirsek Yüce Rabbimiz elbette çok büyük bir mükafatla bizleri mükafatlandıracaktır. Ahdi bozmak bir münafıklık nişanıdır, alametidir. Ahitlerini bozanlar münafıklardır. Verdiği sözde durmamak çok büyük bir kusurdur. İnsanlara verilen ahitlerde de öyle. Onun için denilmiştir ki, öl söz verme, öl sözünden dönme. Yani kolay kolay söz verme, tamam. Ama söz verince de artık sözünden dönme. Çünkü sözden dönen iflah olmaz. Dünyada da onun adeta ne diyelim ceremesini çeker. Yani onun zilletini hep görür. Sözünden cayan insanın eğer hala hayası varsa yüzü kızarır daima. Eziklik ruhu içinde bir hayat sürer. Bu bakımdan hele hele Allah'a verilen söz, hele hele Resulullah'la beyatleşerek sağlama alınan ve Allah'a verilen söz bozulunca artık okul kendine çok büyük bir kötülük yapmış olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak kim diyor sözünden cayarsa, bu biatını bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Allah adına bir söz verildiği zaman, beyatleşme olduğu zaman sureten yani şekil olarak her ne kadar peygamberle beyatleşme olsa da hakikatte Allah'la bir beyatleşme oluyor demektir. Beyat Araplarda önemli bir örftür. Bugün de aslında baktığımız zaman bütün milletlerde benzer örfler var. Herhangi bir alışverişte, herhangi bir söz verirken insanlar elle tutuşmak isterler. Adeta akit bağ demektir zaten. Arapçada da akit, akit. Alışverişe de akit denir. Bir bağ kurarsınız. El ele bir bağ kurarsınız. Birbirinize elinizi bağlarsınız. Sıkıca bağlarsınız. O aslında bir bu sözü bir düğüm gibi bağladık. Artık bu çözülmez. Bu sonuna kadar gider anlamında bir sözleşmedir. Evlenmede böyle bir akitleşmedir efendim. Cenab-ı Hak kullarıyla da böyle bir akit yaptığını bize beyan eder bazı ayetlerinde. Bir sonraki ayet 11. ayet. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Arap kabilelerinden savaşa katılmayıp geride kalanlar, geride bırakılanlar sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste, bizim için mağfiret isteyiver diyecekler. Kul onlara de ki فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Onlara şöyle söyle: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murat ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Bir zarar gelecekse onu kim önleyebilir? Size bir hayır ulaştıracaksa ona kim mani olabilir? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Bu Araplardan, Arap kabilelerden o geride kalanlar, muhallefun, geri bırakılanlar. Buradaki ifade de çok enteresan tabii. Kur'an-ı Kerim bir kelimeyi seçtiyse orada bile çok büyük gerçekten incelikler var. Bazı müfessirlerimiz derler ki muhallef geri bırakılan demek. Geri bırakılan aslında onlar kendilerinin geri kaldıklarını düşünüyorlar ama onlar geri bırakılmışlardır. Kim tarafından? Allah tarafından geri bırakılmışlar. Hudeybiye gibi bir nimetten, o böyle bir beyatleşme nimetinden mahrum kalmışlardır. Ama niye kaldılar? Allah bir kısım kullarını oraya yönlendirdi de diğerlerini cebren bıraktı mı, zorlayarak? Hayır. Çünkü onların zaten içlerinde, özbenliklerinde bir gitmemek gibi, efendim o katılmamak gibi bir niyet var zaten, irade var. Mazeret üretiyorlar aslında. Bunlar da biraz sonra ifade edeceğimiz malımız işte, ehli iyalimiz, ailemiz bizi bıraktı diyorlar ama işin gerçeği o değil. Kendileri yine ilerideki ayetlerde gelecek, bunların geri dönme şansı yok diyorlar müminler için. Bunların geri dönme şansı yok. Koskoca Mekke'ye karşı gidiyorlar. Etrafında da bir takım yardımcı kabileler var. Bir de savaş içinde umre diye gidiyorlar. Yanlarına çok da büyük hazırlık almıyorlar. Halbuki Mekke müşrikleri bunları kuşatacak. Hepsini kılıçtan geçirecek. Dolayısıyla biz en iyisi katılmayalım diyorlar aslında işlerinden. Ama mazeret ileri sürecekler ya, Hudeybiye'den sonra peygamberin huzuruna gelip niye gelmediklerini, mazeretini iletme babında bizi işte mallarımız, çoluk çocuğumuz bırakmadı diyorlar. Ve bu yönüyle Allah onların kalplerinde olan bu niyetlerini, bu iradesizliklerini bildiği için de onları geri bırakıyor. Bu sebeple ayette seyekûlü lekel muhallefûne minel arab. O Araplardan, Arap kabilelerinden, o bedevilerden geri bırakılanlar şöyle söyleyecekler. Bunlar hangi kabileler? Müfessirlerimizin izahına göre Gıfar kabilesi, Müzeyne, Cüheyne, Eşca ve Eslem kabileleri. Bunlara da davet gitmiş Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak biz umreye gidiyoruz. Bunlar da aslında Müslüman olduklarını ifade eden kabileler. Siz de bize katılın. Efendimiz onları hem böyle bir umre nimetiyle buluşturmak, hem de Mekkelilerin efendim koskoca bir kalabalık gelmiş, bunlara müsaade edelim de Kabe'yi ziyaret etsinler demelerine faydası olsun için çağırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunlar işte demişler ki biz gelemeyeceğiz demişler. Zoru görmüşler kendilerince. İşte bu ayet onların bu durumlarını bize anlatıyor. Onlar diyor böyle söyleyecekler. Aslında içlerindekini tam söylemiyorlar. Onların diyor kalplerinde başka şey var. Dillerinde başka şey var. Dillerinde mallarını ve evlatlarını gerekçe gösteriyorlar. Oraya giden 1400 kişinin, 1500 kişinin malı evladı yok muydu? Ehli iyal yok muydu? Var. Onlar gitti, siz niye gitmediniz? İşte bizim çocuklar salmadı bizi. Ya da bizim tarlamızda hurmalar olgunlaşmıştı. Onları toplayacak kimsemiz de yoktu. İşte yıllık gelirimizi oradan karşılıyorduk gibi bir takım mazeretler ileri sürecekler. İnsanın tabii gönlünde mazeret oldu mu, diliyle üreteceği çok sayıda mazeret bulur. Önemli olan insanın mazeretleri içinde bitirmesi. Bu da sağlam bir imanla olabilecek bir şey. Özellikle bunlar tabii münafıklar demiyor müfessirlerimizin büyük çoğunluğu. Bunlar yeni Müslüman olmuşlardı. İmanları da daha kuvvet bulmamıştı. Tam gönüllerine iman tam yerleşmemişti. Bunlar zayıf imanlı kişiler. Bunlara münafık denmez. Ama imanları çok da güçlü olmadığı için de harekete geçirmiyor kendilerini, öyle ifade edelim. Böyle söyleyecekler. Sen de onlara de ki diyor Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak. Allah size bir hayır murat edecekse şayet ya da size bir zarar isabet edecekse artık bunu önleyecek kimse olamaz. Eğer katılmadığınız için bir musibet, bir bela başınıza gelecekse bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yok öyle değil de Cenab-ı Hak tekrar rahmet kapılarını size açacaksa onu da engelleyecek değiliz. Çünkü Allah her şeyden haberdar. Ne yapıp ettiğiniz her şeyi en iyi bilendir. Yani sizin iç dünyanızda neler var o bilir. Siz dillerinizle mallarımız ya da işte evladu iyalimiz bizi engelledi diyorsunuz, meşgul etti diyorsunuz ama gerçek bu mudur, değil midir onu da Allah en iyi biliyor. Bu sebeple sizi Allah'a havale ediyoruz anlamında bir cümle bu. Onunla baş başa bırakıyoruz sizi. O ne dilerse o olacaktır. Festağfir lena diyerek de çok masumane bir adeta bir istekte bulunuyorlar. Diyorlar ki malımız ve evlatlarımız bizi meşgul etti. Aslında biz gelmek istiyorduk. Onun için ey Resul, ya Nebiyallah, ey Allah'ın elçisi, bizim için de bir mağfiret ister misin? Biz bağışlasın Allah. Yani sen de bizi bağışla. Rabbimiz de bizi bağışlayıversin. Bundan dolayı bir cezaya müstahak olmayalım diyorlar. Dikkat edilirse burada adeta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar için istiğfar etmemesi gerektiği izah ediliyor. Onlar diyor işlerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylüyorlar. Gerçek bu değil diye Habibi Edibini Yüce Rabbimiz bilgilendiriyor. Onların mağfiret taleplerinde samimi olabilirler. Daha imana yeni girmişler ama yaptıklarının suç olduğunu da vicdanen biliyorlar. Biliyorlar ama hem vicdanlarını rahatlatmak, daha çok da tekrar peygamberin gözüne girmek, gönlüne girmek, tekrar dairenin içinde görülmeyi istemek gibi bir duruşları da var. Bir mahcubiyetleri var. Fakat bu mahcubiyetin sebebi nedir? Onu yine en iyi Allah bilir. Çünkü bir sonraki ayette Yüce Rabbimiz, yani 15. ayette gelecek, bir Hayber zaferi gelecek. Hayber'e doğru Müslümanları yönlendiriyor. Hayber'in fethedileceğini de Efendimiz müjde veriyor. Bunlar bu sefer oraya gitmek istiyorlar da Cenab-ı Hak onları yanına alma diyecekler de. Adeta o ganimeti bol Hayber seferine katılmanın altyapısını yapıyor gibiler. Sanki bu ayette de biraz ona bir işaret var gibi. Biraz sonra çünkü aynı ifade gelecek tekrar. O muhallef ifadesi geçecek. Aynı bu geri kalanlar söyleyecekler bir takım sözleri. Yeri gelince onu izah etmiş oluruz inşallah. Bel zanentum ellen yenqaliber rasulu vel mu'minun ila ehlihim ebeda ve zuyyina zalika fi kulubikum ve zanentum zannessu ve kuntum kavmen bura. Ey bu geri bırakılanlar, bizi mallarımız ve ehli iyalimiz bıraktı diye söyleyenler. Ha, durum gerçek durum öyle değil. Bilakis siz aslında peygamber ve müminler artık ebediyen ailelerinin yanına dönmeyecekler diye zannettiniz. Kanaatiniz buydu sizin. Onlar umre niyetiyle yola çıktıklarında 1400-1500 kişiyle siz onlara şöyle acıyarak baktınız adeta. Ve kanaatiniz artık peygamber ve müminler geri dönme ihtimalleri olmayacak bir yolculuğa çıktılar. Len yengalibe demek asla dönemeyecekler demek. Peygamber ve müminler ehl-i iyalinin yanına, çoluk çocuğunun yanına asla dönemeyecekler. Sizin kanaatiniz buydu. Ve züyyine zâlike fî kulûbiküm. Bu görüş de sizin gönlünüzde böyle güzel görünmüştü. Ya biz çok akıllıca davrandık diye düşünüyordunuz. Kendi kanaatinizi, kendi zannınızı böyle çok güzel gördünüz. Hoşunuza da gitti bu. Ama şeytan onu size süslemişti. Nefsiniz onu size böyle güzel göstermişti. Kendi kalp, yani iç dünyanızda çok mutmaindiniz. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّسَّوْا Halbuki kötü bir zanda bulunmuştunuz. Yani sizin bu kanaatiniz, bu görüşünüz çok kötü bir kanaatti. Doğru bir şey değildi bir. İkincisi, peygamber ve müminler hakkında doğru düşünmüyordunuz. Allah hakkında da zannınız kötüydü sizin. Çünkü Allah'ın onlara yardım etmeyeceğini düşünmüştünüz. Ve bunlar müşrikler tarafından yok edilecekler diye bekliyordunuz. Ve sizin bu zannınız kötü bir zandı. Ve kuntum kavmen bura, siz zaten fesat ve fesatçı, ne diyelim, bozguncu ve adeta helak olmuş bir kavimdiniz. Bura kelimesi helak ve fesat anlamına kullanılıyor. Ve kuntum kavmen bura, siz zaten aslında içi bozuk diyelim. Bir takım tam iman yerleşmeyince insanın içinde bir takım fasit fikirler oluşur. Bozguncu fikirler. Yani siz böyle bir topluluktunuz. Veya şöyle de diyebiliriz buna. Bazen küntüm ifadesi şöyle de tercüme edilir. Siz bu zannınızla aslında helaki hak eden ve fesatçılardan olan bir topluluk oldunuz. Ve küntüm kavmen buğra. Siz böyle zanda bulunmakla helaki hak eden bir kavim oldunuz. Yani öyle bir zanda bulundunuz, öyle bir kanaat sergilediniz ve bu kanaatinizi davranışa dönüştürdünüz ki artık gözden çıkarılacak bir suç işlediniz. Çok bozuk bir topluluk oldunuz. Böyle bir zanla amel ettiğiniz için. Yani sizin sonunuz böyle giderseniz sonu felaket olan bir yolculuğun içine girmişsiniz demektir. Cenab-ı Hak o geri bırakılan kendi fikirleriyle efendim hareket edip Resul'ün çağrısına uymayan bu topluluğa böyle bir ciddi ikazda bulunuyor. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kim Allah'a ve peygamberine iman etmezse, yani güvenmezse, iman bir anlamda güven demektir zaten. Allah'ın sözüne, peygamberin sözüne güvenmiyorsun. Kendi zannını, kendi kanaatini öne çıkararak onu daha çok beğeniyorsun. Cenab-ı Hak da kim diyor Allah'a ve Resulüne iman etmezse, ne demek? Onları söyledikleri sözlerde tasdik etmezse, onların doğruluğuna inanmazsa, biz kafirlere kavurucu bir ateş hazırlamışızdır. Kim böyleyse zaten bunlar kafir olur. Ve bunlar için kıyamette çok yakıcı bir azap hazırlanmıştır. Biz hazırlamışızdır diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, bir konuda Allah ve Resulü bir şey söylüyorsa, mümin insana düşen onu tasdik etmek, semiyana ve ata'na, işittik, itaat ettik demek ve gönlen kalben teslim olup razı olmaktır. Müminlik budur. Yok, o söz burada dururken, apaçıkken, insan kendi kendine bir takım kanaatler sahip olur. İşte benim tecrübem şunu gösteriyor ki, işte falanların dediğine göre, filan yoruma göre deyip, o ayet ve o hadis size hakikati beyan edip dururken, siz kendi zannınızı öne çıkaracak olursanız, bunun yolu kafirliğe kadar gider demektir bu aslında. Cenab-ı Hak, buradaki kafirliği inkar anlamına da alabilirsiniz, nankörlük anlamına da alabilirsiniz ama sanki ikisinde de zaten biri nankörlüğe yol açtığı belli. Fakat kafirliğe doğru da sanki bir pencere açılıyor, bir yol açılıyor. Allah muhafaza buyursun. İmanımızı lütfeden Allah'tan niyazımız, onu korumayı da bize lütfeylesin. Son nefese kadar mümin kalabilmeyi, mümin olarak huzuruna varmayı, Müslüman olarak Rabbimize kavuşmayı, salihlerin arasına girmeyi Yüce Rabbim hepimize lütfeylesin efendim. Çok ince bir ayet. Aslında burada onlar bu tavırlarıyla imandan çok küfre yaklaşmış olduklarını Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Hikaye okur gibi de okumamak lazım Allah'ın kelamını. Bu kelamların, bu ayetlerin her biri bize söylüyor. Onlara söyler gibi ama bütün müminlere söylüyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. şunu ifade ediyor Rabbimiz bu ayetle de. Gökler ve yer, her şey onun mülkü. Onların hazineleri, yerlerin ve göklerin hazineleri ona ait. Yerlerin ve göklerin yönetimi ona ait. Dolayısıyla yerlerin ve göklerin orduları onun. O hiçbir şeye muhtaç değil. Siz geri durunca mağlubiyet olacak diye bir şey yok. Allah nusretini, yardımını gönderir, zafer nasip eder. Sayı o kadar önemli değil. Nice az gruplar çok gruplara galip gelmiştir. Bu sebeple siz kendinizi İslam için bir nimet gibi görmeyin. Allah'a imanınızı Allah'ı borçlandırmak adına bir konuma düşürmeyin. Allah Celle Celaluhu İslam'ı ve imanı size lütfetmekle en büyük ihsanı ve ikramı o size vermiştir yine. Dolayısıyla hiçbirinizin Allah'tan bir alacağı olamaz bu yönüyle. Böyle alacaklı gibi kendinizi üstte hissetmeyin. Ve siz olmazsanız her şey olmaz diye de düşünmeyin. İslam zelil olur diye düşünmeyin. Siz kendinize bakın. Allah sizi gönderir, yerinize daha güzellerini getirir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Öyleyse hiç kimse İslam'la buluşmasını, İslam'a hizmetini, Müslümanlara yardımını gözünde çok büyütmesin. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Biz ona muhtacız. Bize hizmet nasip ediyorsa şükretmeliyiz. Bize infak nasip ediyorsa şükretmeliyiz. Bize ibadet edebilme fırsatı, imkanı lütfediyorsa şükretmeliyiz. İslam'la bizi güzelleştiriyorsa şükretmeliyiz. İslam ahlakıyla güzelleştiriyorsa şükretmeliyiz. Bütün bu nimetler hepsi onun bize ihsanıdır. Beklentisiz olmak, Cenab-ı Hakk'a karşı hep böyle şükreden bir kul olabilmek, onun lütuflarını göre göre boynumuzun huzurunda eğilmesi, kulluk budur. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Ve o çok çok bağışlayan ve merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Mevlamız, yine de bakınız burada, evet siz aslında çok büyük bir fesat çıkardınız, çok yanlış bir iş yaptınız ama şunu da bilin yine, o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onun bağışlanmasından yardım isteyip sizi bağışlamasını isteyin. Gafurdur o çünkü. Mağfiret etmesini isteyin. O merhametlidir. Çok merhametlidir. Onun merhametine sığının. Yeniden siz saflara girersiniz. Yeniden Allah'ın övdüğü güzel bir kul olabilirsiniz diye de yine Rabbimiz bir pencere açıyor. Hem de büyük bir pencere açıyor. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا نُطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا O geri bırakılanlar, hani Hudeybiye'ye gelemeyenler, siz Hayber'deki ganimetleri almak için gittiğiniz zaman bizi bırakın da peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki siz asla peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bunun üzerine onlar hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar ancak pek az anlıyorlar. Bu aynı grup şimdi aynı zümreyle ilgili bir başka gerçeğe dikkat çekiliyor burada. Cenab-ı Hak haber veriyor peygamberimize ve müminlere. Siz diyor o ganimet büyük ihtimalle büyük ganimetle döneceğiniz bir zafere doğru giderken onlar size diyecekler ki ya bırakın biz de katılalım diyecekler. Kimler bunlar? İşte Hudeybiye'ye katılmayanlar. Hani bunlar bir daha ehl-i iyanına dönemez düşüncesiyle katılmayanlar. Bu sefer burada bir menfaat görüyorlar. Bırakın da biz de sizin peşinizden gelelim buraya diyorlar. Biz de katılalım size. Onlar diyor Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Allah'ın hangi kelamını değiştirmek istiyorlar? Şöyle bir müfessirlerimizin de beyanına göre Cenab-ı Hak Hudeybiye dönüşünde Resul-i Zişan'a Hayber'i de haber veriyor. Vahiy olarak bildiriyor. Bundan sonra Hayber. 3 yıl sonrası çünkü Hayber fethi oluyor. Böyle bir ganimetlere de erişeceksiniz. Ama bu Hudeybiye'ye gelmeyenleri sakın almayın anlamında bir kelam-ı ilahiden bahsediyor. Vahyi ilahiden bahsediyor müfessirlerimiz. İşte onlar Allah'ın bu konudaki verdiği hükmü güya değiştirmek istiyorlar. Evet, Cenab-ı Hak özellikle peygamber çağırdığı zaman geri geri duran, mazeret ileri süren kimselerin ikinci bir kez peygamberle beraber yola çıkmalarını istemiyor. Bunu Beraet suresinde, Tevbe suresinde de Yüce Rabbimiz bildiriyor. Çünkü o Tebük'e gitmeyen bir takım, birçoğu münafık ama işlerinde sadık olan birkaç kişi daha var. 80 kişiye yakın bir grup. Cenab-ı Hak onlar hakkında buyuruyor ki bir daha ebediyen onları yanına alma diye buyuruyor. Cenab-ı Hak böyle demek ki lüzumu halinde bulunması gereken yerde bulunmayıp da geri geri duranın o öne çıkan sahabilerle ya da öne çıkan kimselerle birlikte tekrar beraber yol yürümelerini istemiyor. Bu aslında İslam davetçilerine çok büyük mesajlar veriyor. İşte bin bir tane mazeret ileri sürerek tekrar sizinle beraber olmak isteyebilir bir takım insanlar. Orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok seçici olmak gerekiyor. Hakikaten samimi mi değil mi test etmek gerekiyor. Onları genelde kabul etmeyin diyor adeta. Çünkü gelirlerse yine fitne çıkaracaklar. Burada da tam böyle bir şey var aziz dostlar. Bakınız bir ganimet, ufukta bir ganimet görünüyor. Görününce de diyorlar ki biz de sizinle gelelim. Akıllarınca Allah'ın diyor onlar kelamını değiştirmek istiyorlar. Ya ne olacak yani gelelim. Tamam bura gelmedik ama bura gelelim. Ve Cenab-ı Hak orada müdahale ediyor adeta. Peygamberimize sakın kabul etme anlamında. De ki, قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا Asla siz bize tabi olmayacaksınız. Peşimizden gelmeyeceksiniz. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ İşte böylece Allah daha önceden böyle buyurdu. Sizin katılmanızı o istemedi. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا Onlar da diyecekler ki, yok siz bize haset ediyorsunuz. Yoksa Allah böyle buyurmuş falan değil diye burada peygambere karşı oradaki müminlerin belki aynı sözü müminler de tekrar ediyorlar. Onlara karşı yok diyorlar. Aslında böyle bir şey yok ama siz bizim ganimet almamızı istemediğiniz için haset ediyorsunuz. Dolayısıyla çekemiyorsunuz. Bizim gelmemizi istemiyorsunuz. Onlar böyle diyecekler diyor Cenab-ı Hak. Belkânû lâ yefkahûne illâ galîlâ. Hayır diyor. Onlar sözü anlamaz bir topluluk halinde. Çok az işlerinde sözü anlayacak kişi çok az çıkar. La yefkahune illa galila. Çok az anlıyorlar. Ya sözü anlayanlar çok az. Böyle de anlaşılabiliyor bu ayeti, bu bölümü. Ya da hepsi, onların hepsi sözü doğru dürüst. Etrafını, cami, ayarını, mani eskilerin ifadesiyle, bütün yönleriyle tam kavrama kapasiteleri yok onların. Ya da şöyle diyelim aslında. Böyle kötü zanlarla, bir takım kuruntularla içini besleyen kişiler doğru sözü de doğru anlamazlar zaten. Sanki bunu haber veriyor Yüce Rabbimiz. Belkânû lâ yefkahûne illâ galîlâ. Onlar diyor, sözü anlamak istemiyorlar. Sözü de anlamazlar zaten. Çünkü onlar kendi içlerini kendileri doldurmuşlar. Kendi zanlarıyla, kuruntularıyla. قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُضِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا O arkada kalan, o geri geri kalan Arap kabilelerine de ki, ey peygamber, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Madem bizimle gelmek istiyorsunuz, ama buna gelemezsiniz. Hayber'e gelemezsiniz. Tamam. Ama diyor yakında böyle çetin ama güçlü bir savaşa, güçlü bir topluluğa karşı çıkılacak savaşa çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut onlar Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Bak bir test imkanı veriliyor. Tamam. Hayber'e gelemeyeceksiniz. Allah'ın kelamı böyle. Hükmü böyle. Ama daha sonra tekrar sizi çağıracağız bizimle beraber olmaya. Ama gideceğimiz kavim güçlü bir kavim olacak. Şiddetli bir çarpışma olacak. Bakalım ona gelecek misiniz? Ya onlarla böyle göğüs göğüse çarpışacağız Onlara siz de bizimle beraber kıtal edeceksiniz, savaşacaksınız. Ya da onlar Müslüman olacak. İki sonuçtan biri. Eğer siz buna itaat ederseniz Allah size güzel bir karşılık verecek yine. Yok, sırt çevirecek olursanız daha önce olduğu gibi bu sefer de Allah size acıklı bir azapla azap edecek. Şimdi çağrıldıkları kavim, o güçlü topluluk kim olduğu konusunda müfessirlerimizin farklı görüşleri var. Ayette çünkü kim olduklarına dair bilgi verilmiyor. Kimisi diyor ki o İran topluluğuydu, Farslılardı ki Hazreti Ömer zamanında oldu. Kimisi, bazı alimlerimiz Rumlar diyor. Bunlar işte Bizans'a karşı bir savaşa çıkılacaktı ki aslında Tebük'te çıkıldı. Bu da olabilir. Efendim, bazıları Hevazin, Sakif ve Gatafan kabilelerine yönelik olacak savaşa çağrılacaklardı demişlerdir. Bir kısmı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son demlerinde, o hastalık, son hastalığı dönemlerinde ortaya çıkan irtidat hareketlerine karşı, işte Müseylim'e, Tülkezzab'ın ordusuna karşı, daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in onları bastırması var. O savaş kastedilmiştir diyorlar. Ama hangisi olursa olsun, evet, sizi bir daha bakacağız. Bakalım, eğer itaat ederseniz kazanan siz olacaksınız. Ama yok, buradan da geri durursanız artık siz acı bir efendim azabı hak etmiş olacaksınız. Şu ayet de son ayetimiz bugün için. Onu da okuyalım. Leysa alel a'ma harac ve la alel a'rac harac ve la alel mariz harac ve men yut'illaha ve rasulahu yudkhilhu cennatin terci min tahtihal enhar ve men yetevelle yu'azzibhu azaben elima. Savaşa katılmama hususunda ama olanlara günah yoktur. Zorlama olmaz onlara. İlle sen de geleceksin denemez. Topala günah yoktur. Hastaya da günah yoktur. Yani mesul tutulamaz onlar. Zorla götürülmez. Gelmesi beklenmez. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kim de yüz çevirirse onu da can yakıcı bir azapla cezalandıracaktır. Bu engelli kimseler kendileri gelmek isterse evet izin verilebilir. Yapacakları iş olabilir harp sahasında. Ama orada askerlere, diğer askerlere, mücahitlere yük olacakları gibi bir durum söz konusuysa o zaman gitmemeleri daha önemli. Fakat yok, ben de şu işi yaparım, geri planda şunu yaparım der. Ordu komutanı da onu uygun görürse bunlar da elbette gelebilirler. Hasta da olsa gelebilir, topal da olsa gelebilir, gözü görmüyorsa da gelebilir diyor alimlerimiz. Ancak umumi bir hücum söz konusu olduğunda herkes elinden geleni yapacaktır. Orada amanın da yapacağı bir şey olabilir, hastanın da yapacağı bir şey olabilir. Efendim, ayağı özürlü olan birinin de yapacağı bir şey olabilir der alimlerimiz. Evet aziz dinleyenler, Fetih Suresinin 17. ayetine kadar elhamdülillah gelmiş olduk. Yüce Rabbimiz geri geri duranlardan, hele hele geri bırakılanlardan değil, hep İslam'a hizmette, ilahi kelimetullah hizmetinde, cihatta, ön safta olanlardan eylesin cümlemizi. Koşarak gidenlerden eylesin, ayak sürüyerek değil, severek isteyerek, Rabbimizin rızasını elde etme maksadıyla, her türlü zorluğa karşı kaçanlardan değil, efendim üstüne üstüne gidenlerden, cesaretle gidenlerden, imanla gidenlerden eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olunuz.